Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda küratör Çelenk Bafra var. Hoş geldin Çelenk.
Merhaba, hoş bulduk.
Teşekkür ederiz Çelenk. Geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Çelenk, şu anda İstanbul Modern'de küratör olarak görev alıyorsun. Başka neler yapıyorsun? Bu noktaya nasıl geldin? Güncel sanatla ilişkin nasıl başladı? Belki kısa bir başlangıç yapıp seyircilere de, dinleyicilere de seni tanıtmış olalım.
Tamam. Öncelikle davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Biz Yavuz'la da Merve'yle de çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Birlikte çalışma fırsatlarımız da oldu geçmişte. Dolayısıyla bu programa konuk olmak benim için çok eğlenceli olacak.
Bizim için de.
İstanbul Modern'de son 3 yıldır müzenin küratörü olarak çalışıyorum. Açıkçası bir kurumun küratörü olarak çalışmak zaten oldukça yoğun bir zamanımı alıyor. Yani bu mesaili bir iştir aynı zamanda. Sergi küratörlüğünün yanı sıra genel olarak müzenin sanat programlarının oluşturulmasına görev alıyorum. Tabii ki şef küratörümüz ve müze direktörü Levent Çalıkoğlu ile birlikte. Küratörel ekibin yönetilmesi, uluslararası ilişkilerin sağlanması, bir takım proje ortaklıklarının yaratılması ya da yeni programların, sergi ya da diğer programlara oluşturulması ve uygulanması için görev almaktayım. Ama bunun dışında tabii ki güncel sanat insanın bütün hayatını kaplayan bir tür ideal. Dolayısıyla ben de hem geçmişte yaptığım projelerden devam ettirdiklerim var, hem bağımsız olarak yaptığım naçizane ufak tefek çalışmalar var. Bunlardan biri Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin Türkiye Şubesi olan AYKA'da son 3 yıldır yönetim kurulundayım. Orada ufak tefek çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Geçmişte Fransa'da Türkiye Mevsimi'nin görsel sanatlar programlarını oluşturduğum ve yönettim. Yaklaşık 2 yıllık bir projeydi bu. O dönemde kurduğumuz Paris'teki Cité des Arts'daki 20 yıllık sanatçı atölyesine hala gönüllü olarak danışmanlık yapmaktayım ve onun seçici kurulunda yer alıyorum. Son zamanlarda da, son bir yıldır da Marsilya'da geçtiğimiz yıl açılan ama 100 yıllık bir geçmişe sahip olan MÜSEM, yani Akdeniz ve Avrupa Medeniyetleri Müzesi'nin de yönetim kurulu üyesindeyim. Bu da yaklaşık yılda 2-3 periyodik toplantıya katılma, onların artistik vizyonu ve yönetimi hakkında da söz sahibi olmak demek. Bazen dönem dönem çeşitli dergilere, yayınlara, yazılarla katkıda bulunuyorum. Ve de genel olarak bir izleyici ve destekleyici olarak arkadaşlarımla bir araya geliyorum projeler kapsamında.
Biz seninle tanıştığımızda İKSV bünyesinde İstanbul Bienali'nin direktörüydün. Daha sonra aslında hem o noktaya nasıl geldin? Yani İstanbul Bienali'nin direktörü olmadan önceki çok kısaca süreç nasıl gelişti? Hem de ardından başka bir soruyla geleceğim. Yani İstanbul Bienali direktörlerinin hani küratör olarak hayatına devam etmesiyle ilgili merak ettiğim şeyler var aslında. Öncelikle sen de hani öncesinde...
Tamam. Şunu söyleyebilirim. Ben çok öğrendiklerimin %80'i %90'ı eğitimden ya da kuramsal bilgilerden ziyade sahada deneyimleyerek, işin bir ucundan tutarak öğrendiğim şeylerdir. Aslında güncel sanat alanına gelmem de biraz bu şekilde oldu. Eğitimim Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudum. Sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde kültür tarihi üzerine yüksek lisans öğrenimi gördüm. Bu ikisinin arasındaki dönemlerde Marsilya'da ve Grenoble'da hep böyle siyasi düşünceler tarihi, sanat ve kültür tarihi üzerine karşılaştırmalı yüksek lisans alanında eğitimlerim oldu. Ama sanat tarihçisi ya da görsel sanatlar alanında direkt eğitim almış biri değilim. Bir Beyoğlu çocuğuyum. Bunu hep altını çizmek isterim. 10 yaşından beri Beyoğlu'nda hem ortaokul ve liseyi, eski high school Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonraki çalışma hayatım, genel sosyal hayatım hep Beyoğlu'nda geçti ve burada başlangıçta genel olarak bir kültür sanata eğilimim vardı. Yani tiyatroyla uğraşıyorduk, fanzinler çıkartıyorduk. Çok ciddi hem ailemden kaynaklanan hem kendi zevklerim sonucu olarak ciddi bir İKSV'nin festivallerinin takipçisiydim. Özellikle film festivali, caz festivali ve bienaller. Sonrasında da bu işin mutfağını, kuramsal arka planını, bunun siyasetle ve sosyal bilimlerle olan ilişkisini öğrenmek ve araştırmak istedim. Bu konuda kendimi geliştirmeye çalıştım. İKSV bünyesinde de sanatçı rehberliği, küratör asistanlığı, yavaş yavaş ofiste çeşitli projelerin koordinatörlüğü gibi görevler ala ala orada oranın bir parçası oldum. Ve İKSV sadece benim için değil, pek çok bu alanda şu anda gördüğümüz kültür sanat aktörleri için bir okul niteliğinde. Ben de bu okulun sıralarından geçtim. Toplamda 10 yıl orada çalışmışım baktığım zaman. Ki geçtiğimiz yıl 40. yıllarını kutlarken bunun için bana bir plaket de sundular. Çok gurur duydum bundan. Başlarda örneğin İstanbul Film Festivali'nde, İstanbul Caz Festivali'nde çeşitli projeler için, Pina Bausch'un özel prodüksiyonu için örneğin, diğer festivallerde, tiyatro ve müzik festivallerinde görev alırken yavaş yavaş hem ilgi alanımın o yönde olduğunu fark ettiğim, hem de zaten doğası çok disiplinli olduğu için Bienal kısmına yönelmeye başladım. İlk başlarda Bienal'in direktörü Fulya Erdemci'ydi, sonrasında Emre Baykal görevi devraldı. Onlardan çok şey öğrendim. Onların hem çalıştıkları Bienal küratörleri, ki genelde bunlar yurt dışından isimlerdi. Yani Paolo Colombo, Yuko Hasegawa, Dan Cameron. Sonrasında zaten birebir çok yakın çalıştım. Charles Seche, Vasıf Kortun, Ho Hanru, VHV gibi. Onlarla çok yakın çalışma fırsatları buldum. Bienal direktörlüğüne 2004 yılında getirilmeden önce İstanbul Bienali'nin Exhibition Manager, yani sergi yöneticiliğini ve koordinatörlerinden biri olarak görev almaktaydım. Aynı zamanda Jazz Festivali'nde koordinatör olarak çalışmaktaydım. Çok gençtim. Emre Baykal o dönemde ayrılıyordu ve yerine beni işaret etti. O yüzden de ona hep şükran borçluyum ve ondan çok şey öğrendim. Vasıf Kortun ve Charles Seche'nin küratörlüğünü, ortak küratörlüğünü üstlendi bir Bienal'di. Ve aslında hem İKSV'nin hem Bienal'in çok zor dönemlerden geçtiğini özellikle belirtmek gerekir. En önemlisi de bunun bütçesel ve yönetimsel konulardı. O zamanlar biz Bienal'in bile ne olduğunu tarif etmek için kültür sanat alanında dahi oldukça zorluk çekiyorduk. Buna bir takım özellikle Türkiye içinden sponsorluk ya da destek mekanizmaları bulmaksa çok daha güçtü. Bienal'in biliyorsunuz daim bir mekanı, düzenli bir sponsoru vesaire de o dönemde yoktu. Dolayısıyla biz çok büyük, biz derken hakikaten bu bir ekip çalışması. Evet, ekibi belki ben koordine ediyordum ve yönetiyordum ama biz büyük bir idealizmle hakikaten buna inandığımız ve gönülden desteklediğimiz için hepimiz bir ucundan tutmaya ve biraz da deneme yanılma yoluyla hayata geçirmeye çalışıyorduk. 2004 ile 2008 arasında bu görevi sürdürdükten sonra ayrılmak istedim. Hem biraz daha eğitime devam etmek istiyordum. Hem de 4 Bienal'de birebir çalışmış durumdaydım. Belki biraz daha başka şeyler yapmayı hayal ediyordum. İKSV beni yine de hemen bırakmak istemedi. Zaten benim Bienal döneminde de Bienal'in direktörü olarak yürüttüğüm Fransa'da Türkiye mevsimi projesi artık hayata geçmekteydi. Onun görsel sanat projelerini bana emanet ettiler. Venedik Bienali'ndeki Türkiye pavilyonu tam olarak artık kurumsallaşmaya ve İKSV yönetimine girmeye başlamıştı. Onun danışma kurulunda görev aldım. Bir iki buçuk yıl kadar da bu iki yurt dışındaki projeyle İKSV bünyesinde yer almaya devam ettim.
Hani ilginç, bana ilginç gelen bir nokta vardı. Fulya Erdemci'den bahsettim. Fulya Erdemci Bienal direktörlüğünden sonra bağımsız küratör olarak daha sonra işte Hollanda'da bir takım görevler aldı. Hatta geçtiğimiz seneki Bienal'in de küratörü oldu. Emre Baykal İKSV direktörlükten ayrıldıktan sonra şu an Arter'in küratörü. Sen de aynı şekilde küratör olarak devam ettin. Aslında biraz doğasında farklı bir görev. Çünkü birinde işte bahsettiğin gibi o dönemde daha çok çoğunlukla yurt dışından küratörlerle çalışırken, yani koordinasyon görevi üstlenirken, daha sonra sergilerin hani küratörlüğüne kaymak. Sence bu İKSV'den gelen bir yol mudur? Yani ne şekilde o aşılır? Sen küratörlüğe devam etmek istediğin için mi mesela ayrılmak istedin? Onu merak ediyorum.
Aslında tam yani benim kendi kişisel hikayemde bu böyle olmadı ama dünya üzerindeki örneklere baktığım zaman Bienal direktörlüğü ya da illa direktör olmak da şart değil. Biennale'nin içinde daha artistik bir görev alıyorsanız sanat yönetimi anlamında, bu sergi yöneticiliği olabilir, küratör asistanlığı olabilir. Çok şey öğreniyorsunuz ve işin artistik programasyonu, kavramsal çerçevesinin desteklenmesi, sanatçılarla birebir onların yapıtları üzerine konuşmak, yazmak, çalışmak, yapıt üretimlerinin bir parçası ve sergilemelerin bir parçası olmak size çok şey öğretiyor ve giderek bir noktadan sonra kafanız zaten bu şekilde çalışmaya başlıyor. Sonrasında alacağınız yol illa sergi küratörlüğü olmayabilir. Kaldı ki hem Emre hem Fulya hem de ben aslında tabii ki sergi küratörlükleri yapmakla birlikte genel olarak aklımız ve yönelimimiz kurumların artistik vizyonlarının yönetilmesi, büyük ölçekli projelerin sanatsal yönetimi üzerine gidiyor. Yani Emre de baktığım zaman sonraki kariyerinde Santral İstanbul'da direktörlük yaptı. Depoda bir süre çalıştı. Şimdi de Arter'in hem sergiler direktörü. Fulya da biraz daha bağımsız küratörlük yoluna geçmekle birlikte yine de Skor Vakfı'nın yöneticiliğini uzun süre üstlendi. Ben de keza bir dönem bağımsız çeşitli projelerde çalıştım. Sergi küratörlüğü de yaptım. British Council'da bir MyCity diye kamusal alanda sanat projesinde. Orada daha idari ve mali yöneticilik yaptım. Örneğin küratöryel bir çalışma değildi bu. Ama sonrasında yine bir kurumun bünyesinde, bu sefer bambaşka bir dünya olan bir işte modern ve güncel sanat müzesinde kurumsal olarak küratörlük yapıyorum. Evet, dönem dönem sergi küratörlükleri ya da eş küratörlükleri de yapmakla beraber genel olarak yaptığım şey, genel olarak kurumun artistik politikasını, vizyonunu, programını oluşturmak için çalışmak. Bunun bünyesinde çalışan ekiplerin yönetiminin de rol oynamak. Ve dediğim gibi tamamen bağımsız bu alanda bir sanat yazarlığı ya da bağımsız küratörlükten ziyade kurum için bu görevi yerine getirmek. O anlamda ikisini birbirinden çok uzak tutmuyorum ve geçmişteki bu işin daha koordinasyonuna, daha yönetimine dair bilgilerimizin aslında bu alanda son derece ara bulucu ve gerçeklik düzlemiyle sanatsal düzlemi bir araya getirmede her iki kantarın iki topuzunu da eş derecede bilerek davranma konusunda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ben mesela hiçbir zaman hani bütçe mefhumu olmadan, ki küratörlük dediğimiz şey zaten sadece sanatsal bir içerik oluşturmaktan, kavramsal çerçeveyi oluşturup sanat yapıtlarını seçmekten ibaret asla değildir. Bunun hakikaten organizasyonel, yönetimsel, iletişimsel tarafları vardır, finansal tarafları vardır. Dolayısıyla bunları biz biraz daha belki fazla biliyoruz işin içinde yaşadığımız için. Belki masanın öbür tarafına geçmiş oluyoruz.
İsterseniz şimdi müziğe geçelim. Yanımızda Çelenk Bafra var. Bizim için seçtiği müziği dinleyelim şimdi. Sepultura'dan Refuse Resist. Hep birlikte dinliyoruz.
We'll be right back.
Merhaba, güncelleme programındayız. Çelenk Bafra konuğumuz. Şöyle bir soruyla devam edelim. Az önce programın aslında ilk yarısında kurumlarla olan ilişkilerinden ve çalıştığın yerlerden bahsettin. İşte İKSV, British Council, şimdi İstanbul Modern gibi. Kurumlarda çalışmanın avantajı ve dezavantajı ne senin için? Seni zorlayan kısımları, biraz önce arada da biraz konuşuyorduk ama oradan da aklıma geldi bu soru. Senin için ne anlam ifade ediyor?
Ben de kısa bir şey ekleyeyim, pardon Çelenk. Hani Türkiye'de aslında sanat alanında kurumsallaşma oldukça yeni. Ve hani senin için İKSV aslında evet okul gibi olduğundan bahsettin. Hani 40. yılı orada gerçekten kurumsallaşmış bir sistem var. Daha sonra British Council'dan bahsettin. Orası zaten kendi içinde bir sistem. İstanbul Modern de öyle. Evet, yani bunların hepsinin hani farklılaşması senin görevinde ne şekilde yansıyor? Nasıl yönetiyorsun?
Ya öncelikle şunu söylemem lazım. Ben zaten böyle bir yapının içinde bütün hayatını geçirmiş biriyim. Yani ben çok kısa bir dönem bağımsız olarak çalıştım. Açıkçası karakterime de çok uygun olmadığını düşünüyorum bağımsız çalışmanın. Yani hakikaten bu insanın mizacına uygun olan çeşitli meslekler, eğilimler ve çalışma biçimleri vardır. Ben hakikaten bir ekibin parçası olmayı, kurumsal bir yapının yapıda görev almayı, işte sabah oraya gidip bir takım toplantılara girmeyi, oradaki ekiple birlikte bir şeyi hayata geçirmeyi, ayağa kaldırmayı seviyorum. Kendimi böyle daha rahat hissediyorum ve böyle daha başarılı olduğumu düşünüyorum. İstanbul Modern ise benim yabancı olduğum bir kurum değildi. O yüzden orada hiç yabancılık çekmedim. Zaten başlangıcında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ya da Necat Eczacıbaşı Vakfı'nın misyonlarından, vizyonlarından ortaya çıkmış. Ta kuruluş aşamasından beri organik olarak olmasa bile süreçleri bildiğim, takip ettiğim, ekibin bir parçası olarak gönüllü de olsa kendimi gördüğüm bir durumdu. Oraya ekibe katılalı da 3 yıl oldu. Zaten hemen hemen herkesi tanıyordum. Nasıl bir sistemi, nasıl bir işleyişi, nasıl sanatsal programları olduğunu da biliyordum. Bu açıdan benim için bambaşka bir dünya olmadı. Tabii ki her kurumun öncelikle yapısı ve üstlendiği rol gereği farklı farklı formatları var. İstanbul Modern'le İKSV ya da daha önce aldığım görevler arasındaki temel fark sabit bir mekanın olması. Yani bir müze binası var. Bu müze binası içinde de sergi galerileri çok büyük ölçekte sınırları çizilmiş ve belirlenmiş durumda. Tabii ki bir takım esneklikler söz konusu olabilir. Bir koleksiyon var müzenin üst katında. Koleksiyondan seçkiler izleyiciyle buluşturuluyor. Alt katta bir fotoğraf galerisi var. Bir daha küçük ölçekte sergilere, daha kısa süreli sergilere ev sahipliği yapabilecek olan bir pop-up alanı var. Bir de ana sergi mekanı var. Bunun dışında kullanabileceğiniz zaten film küratörümüzün programını büyük ölçüde yaptığı bir sinema salonu ve auditorium var. Oraya paneller, performanslar, sanatçı söyleşileri, sunumlar vesaire programlayabiliyoruz. Çeşitli video programları, paneller, atölye ziyaretleri, yayınlar vesaire yapabiliyoruz. Ama bu bir daimi olarak bir mekana sahip olma fikri başta beni çok heyecanlandırdı. Yani orayı bir yıllık olarak programlamak, yani o şu anda yaptığım sergi, ondan sonra onu takip edecek sergi, sonrası o mekanın bambaşka bir şekilde kullanabiliyor olması, onun yan etkinliklerini yine mekan düşünerek tasarlıyor olmak, bunun avlusunu, eğitim programlarını vesaire hayal ediyor olmak çok heyecan vericiydi. Ve de tabii İstanbul Modern'in şöyle de bir yapısı var, çok daha geniş ve çok daha heterojen bir kitleyi aslında hedef alıyor. Biennale baktığınız zaman her ne kadar bu büyük ölçüde kırılsa da özellikle benim çalıştığım dönemlerde kısmen niş bir proje olduğunu, genel olarak kültür sanat izleyicisinin zaten takip ettiğini söylemek mümkün. Ama İstanbul Modern'in hem başlangıçtan itibaren kendini tanımladığı, yani kendine yarattığı kimlik, hem de özellikle yürüttüğü ücretsiz eğitim programları, hem de multifonksiyonel olarak herhangi bir İstanbul'un ya da herhangi bir ziyaretçinin oraya geldiği zaman çok farklı şeyleri aynı anda bulabiliyor olması. Örneğin buranın bir restoranı var, buranın bir mağazası var, buranın bir hakikaten uzun metraj film gösteren bir sinema salonu var, kütüphanesi var, sadece avlusuna gelip takılabilirsiniz. Yerel yönetimlerle işbirliğiyle yürütülen çok farklı kesimlere, yaş gruplarına, ihtiyaçlara sahip izleyicilere yönelik ücretli ve ücretsiz eğitim programları var. O açıdan bütün bunları bir bütün olarak görüp farklı bir izleyici profilini hayal ederek çalışmak gerekti. Bu da değişik bir deneyimdi.
Tam bu noktada aslında AYKA'nın da yönetim kurulunda olduğunu aklımda tutarken, Bağımsız Eleştirmenler Derneği'nin Türkiye temsilciliğinin yönetim kurulunda olduğunu da göz önünde bulundurarak ve bu kadar kurumsal yapılarda aslında yer almış olman, sanatta dahi olsa kurumsallaşmış yapılarda eleştiri olabiliyor mu?
Kurum burada kurumun tavrı belirleyici, şeffaflık ve öz eleştiri özellikle gerekli bir şey. Ben en azından bu öz eleştiri kısmını müze içindeki ekibimiz içinde büyük ölçüde yapabildiğimizi düşünüyorum. Ama çok da kolay değil, çünkü çok fazla paydaş var kurum devreye girdiği zaman. Kurumsuz, yani bağımsız olarak çalıştığınız zaman siz kendi paydaşlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Ama bir müze ya da bir sanat kurumunun, yani kurumsal bir yapının içine girdiğiniz zaman sizin tarafınızdan hiçbir şekilde belirlenmemiş olan bir bambaşka beklentileri olan paydaşlar grubunun farklı beklentilerini, isteklerini ve niyetlerini aslında konsolide etmek, yani onları bir araya getirip aralarında bir ortak nokta bulmak durumundasınız. İşte bu oldukça zor bir şey. Yani sponsorlar var, izleyiciler var, yani sizin asıl projeyi buluşturmak istediğiniz kitle izleyiciler var. Uluslararası ve yerel bir sanat eleştirmenleri, bu işin hakikaten eleştirisini yapan bir sanatsal gerçeklik var, öyle söyleyeyim. Ve pek çok yani ekip ve pek çok meselenin paydaşı var. İşte bunların arasında hiç kimseyi kırmadan ama inandığınız şeyi de hayata geçirebilmek adına önceliği her zaman sanatsal projelere ve sanatçılara vermek burada son derece belirleyicidir. Hakikaten iş onlarındır. Biz günün sonunda onların dertlerini, anlatmak istediklerini, sanatlarını, klişe bir laf biliyorum ama, izleyiciye aktarmaya, mediation gibi ona bir aracılık yapmaya, onu en iyi biçimde, en doğru biçimde sergilemeye çalışırız. Ama onun ötesinde bence çok yüceltilecek bir görevimiz yok. Evet, entelektüel ve yaratıcı bir faaliyettir yaptığımız. Ama esas olan hakikaten orada sanatçının yarattığı şeydir. Dolayısıyla o hep ön plandadır ama bütün bu farklı paydaşlar, kriterler, işte mali, idari, iletişimsel meseleler ve kurumun tutarlılığı ve genel olarak programının bütünlüğü sizin gözetmeniz gereken bir konudur. Oldukça da zordur. Biraz ip cambazlığına benzer.
Senin pozisyonundaki birçok küratör yurt dışında yaşıyor ve çalışıyor. Yani hem bağımsız olarak yapıyorlar bunu ya da bir kurumun başında olarak. Seni burada tutan motivasyon nedir?
Ya, İstanbul beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Yani Beyoğlu çocuğu olduğumu söyledim. Ben burayı çok seviyorum. Ve tabii şöyle şanslı bir zamanda da biz burada gençliğimizi geçirdik. Hakikaten burada özellikle güncel sanat ama genel olarak çağdaş kültürün movidası diyebileceğim son derece yükseldiği, son derece heyecan verici yeni şeylerin olduğu bir dönemdeydik. Ve biraz da bunun enerjisiyle ve bunun yarattığı daha da iyisini yapabiliriz idealizmiyle burada kaldık. Hala daha çok yapılacak şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki yurt dışına hiç bakmıyorum. Zaten biraz önce konuştuk. 2 yıla yakın neredeyse yaptığım projelerin tamamı Fransa'nın çeşitli kentlerinde irili ufaklı sanat kurumları ve müzelerdeydi. Eğitimimin bir kısmını İngiltere'de, bir kısmını Fransa'da yürüttüm. İşte Venedik Bienali olsun, İstanbul Bienali döneminde çeşitli diğer uluslararası bienallerle işbirlikleri olsun, irili ufaklı yaptığım sergiler olsun, hep orayla bağlantım devam ediyor. Gidiyorum, geliyorum. Kişisel olarak ne yapmak istersin hayatında derseniz, ben hep İstanbul'da yaşamak ama istediğim her yere istediğim zaman gidebilecek, oradaki şeyleri görüp takip edebilecek ve oralarda da ortak projeler yürütebilecek imkana ve zamana sahip olmak isterim. Ama İstanbul merkezinden çok uzaklaşmak, bambaşka bir yerde hayatımı yeniden kurgulamayı hayal etmiyorum.
Biraz önce Beyoğlu çocuğuyum dedin. Uzun zamandır da bu güncel sanat çevresinin içindesin. Beyoğlu'nun kültür sanat politikasıyla, özellikle güncel sanat anlamında eleştirdiğin bir şey var mı? Yani çok merkez tabii ki Beyoğlu bu anlamda. Ama hani biraz daha geçmişe bakıp şimdiyle mukayese ettiğin zaman ne gibi eksiklikler ya da ne gibi artılar görüyorsun? Biraz fikrini merak ediyorum.
Ya şimdi Beyoğlu diye bir yer artık kalmadı. Öyle bir yerden bahsetmek zorlama bir nostaljiden ibaret olur. Çünkü Beyoğlu'nu bütün Avrupa kentlerindeki o sıkıcı, hemen kaçmak istediğimiz yayalaştırılmış alışveriş caddelerinden birine dönüştürmüş durumdalar. O yüzden ancak Beyoğlu'nun çeperleri, giderek de daha merkezden uzaklaşan çeperlerine konu yayılmış durumda. Oradaki kültürün devam ettiğini söylemek güç. Ama başka aksara kaymış olsa da aslında bu alandaki çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu dediğimiz zaman tabii ki İKSV'nin hemen hemen bütün yıla neredeyse yayılmış olan festivalleri kültür sanat hayatımıza çok renk getiriyordu. Ama beni asıl ilgilendiren şey biraz daha yer altında diyebileceğimiz, hakikaten farklı disiplinlerden gelen amatör ya da profesyonel ya da bir dönem amatör sonra profesyonelleşen kişilerin, grupların bir arada bir şeyleri paylaşması, yani her şeyden önce bir yaşamı ve fikir alışverişini paylaşması ve bunun üstünden bir şeyler ortaya koymasıydı. Ki bu ben hiç sanmıyorum ki gezi olaylarında, yani meselenin Gezi Parkı'nda bu kadar patlamış olmasının tesadüf olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yine bir şekilde Beyoğlu merkezinde bu toplanıp kemikleşebildi. Aynı şekilde AKM gibi, emek gibi, burada çok sembolik değeri olan, hı hı, sadece belli bir dönemin değil aslında Türkiye'nin kültür sanat hayatı için referans noktaları taşıyan yerlerde hep buralarda. O yüzden burası üzerine düşünmeye, çalışmaya devam ettiğimiz bir alan olarak kalmaya devam edecek.
Sanırım sorun var mı bilmiyorum ama zaten süremizin sonuna geldik sanırım. Çok teşekkür ederiz geldiğin için Çelenk.
Ben teşekkür ederim size. Biraz faranjitim vardı. Sesim normalde böyle değil. Kusura bakmayın. Umarım herkesin kulaklarını çok tırmalamamışımdır.
Evet, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederiz.
Evet, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.